Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Maun suresinin 1 ila 7. ayetlerini Cuan Kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd. Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems 14, Dey 1399, Hicri Kamer 19, Cemadül Evvel 1442 ve Miladi Takvimle 3 Ocak 2021 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Kor General Şehit Süleyman'ın şehadet yıl dönümü ve dinleyicilerle baş başa isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet İş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, herhangi bir saldırıya ciddi karşılık verileceği uyarısında bulundu. İran Savunma Bakanı bölgesel güçler İran'ı zayıflatmaya çalışıyor dedi. Irak Başbakanı İran aleyhinde herhangi bir kararı desteklemeyeceklerini bildirdi. Türkiye'li yetkili Şehit Süleymani suikastına Siyonistlerin karıştığını vurguladı. Terör rejiminde Başbakan Netanyahu protesto edildi. Pompeo Kuzey Kore'yi tehdit etti. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Amerikan Başkanı Donald Trump'ı ciddi şekilde uyararak herhangi bir saldırıya ciddi karşılık verilecektir dedi. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Twitter hesabından paylaşım yapan Zarif, Irak'tan gelen son bilgiler, ırkçı rejim İsrail'in savaş kışkırtıcı unsurlarının Trump'ı giderek uydurma bir bahaneyle savaşa sürüklemek için Amerikalılara saldırma kumpasını kurduklarını göstermektedir ifadesini kullandı. Zarif mesajının devamında Trump, tuzaklardan uzak dur. Herhangi bir saldırı özellikle yakın arkadaşlarına karşı ciddi bir misillemeyle karşılık bulacaktır diye ekledi. Zarif iki gün önce de yaptığı açıklamada İran'ın savaş peşinde olmadığını fakat açık ve direkt olarak halkını, güvenliğini ve hayati menfaatlerini koruyacağını söyledi. Zarif Twitter hesabından yaptığı açıklamada Amerika'da korona ile mücadele yerine Trump ve yandaşları yılda milyarlarca dolar B-52 uçakları ve savaş gemilerini bölgelerine göndermek için harcamaktalar dedi.
İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, bölgesel güçler İran'ı zayıflatmaya çalışır ancak bu yönde her zaman başarısız oldular dedi. Tuğgeneral Hatemi dün akşam yaptığı açıklamada General Kasım Süleyman'ın şehadetinin birinci yıllarına atıfta bulunarak bugün şüphesiz İran'daki direnişi son birkaç on yılda eşi benzeri görülmemiş bir şekildedir. İran devrimi döneminde oluşan ortam ve durum benzersiz ve seçkindir. Bunun bir kısmı coğrafi durumdur. Düşmanların İran için jeopolitik erozyon yaratmak için aradıkları durumdur. Ancak bunun kolayca mümkün olmadığını bilmeleri gerekir dedi. Tuğgeneral Hatemi İran'ın stratejik konumuna da atıfta bulunarak şöyle dedi. Düşmanların İran'ın bölgedeki varlığını azaltması gerektiğini söylemesi, bu bölgedeki diğerlerinin peşinde olduğu çıkar çatışmasına kaynaklanıyor. Bugün bölgede ülkelerin bölge dışı güçlere itaat etme çıkarlarının peşinden koştuğunu görmekteyiz. İran Savunma Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin stratejileri arasında stratejik bir fikir ve plana, stratejik silahlara, stratejik derinliğe sahip olduğunu belirterek şöyle dedi. İran Batı Akdeniz'e gitti ve bunun için birçok savaş açtılar. Hatta taleplerini yerine getirmek için bu bölgede terörist gruplar oluşturdular. Ancak İran'ın stratejik varlığı onların taleplerinin yerine getirmesini engelledi.
Irak'ın İran Büyükelçisi Irak Başbakanı'nın İran'a gönderdiği mesajda Irak'ın hiçbir şekilde İran İslam Cumhuriyeti aleyhine herhangi bir kararı desteklemediğini bildirdiğini söyledi. Irak'ın İran Büyükelçisi Nasr Abdülmuhsin Abdullah İran'a verdiği demeçte, Irak'ın Amerika'nın İran'a karşı yaptırımlar komitesini yeniden canlandırmak için 2021 Birleşmiş Milletler bütçesine iki yeni madde ekleme önerisine ilişkin tutumunu atıfta bulunarak Irak bu öneriye karşı çıktı dedi. Irak'ın İran Büyükelçisi, İran, Irak'ın dostu, komşusu ve kardeşidir ve bu ülkenin İran İslam Cumhuriyeti ile çok yakın bir ilişkisi vardır. Ve Irak'ın sürekli politikası başta İran İslam Cumhuriyeti olmak üzere tüm komşuları aleyhindeki herhangi bir karara veya girişime karşı çıkmak olmuştur dedi. Iraklı diplomat Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve bu Mehdi El Mühendis'in şehadet yıl dönümünde hükümete ve İran halkına taziyelerini iletti ve onlara bu iki şehidin yüksek tevazu, insani özelliği ve cesaretini hatırlattı ve Allah'tan şehitlerin mekanlarının cennet olmasını niyaz etti.
Irak'ta direniş parti ve gruplarının yetkililerinin çağrılarının ardından Irak halkı direniş komutanlarının şehadetlerine birinci yıl dönüm vesilesiyle bugün milyonluk gösteriye katılacak. Irak halkı şehitlik ve egemenlik sloganı ile yapılacak milyonluk yürüyüşe hazırlanırken bu slogan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Şehit Süleymani ve Irak Karşı Şabi Kurumu Başkan Yardımcısı Şehit El Mühendis'in şehadetlerinin anılacağı birinci yıl dönümünün ana sloganı olacak. Bu arada El Fetih Koalisyonu Başkanı ve Irak Bedir Örgütü Genel Sekreteri Hadi El Amiri, şehit komutanların şehadetlerinin birinci yıl dönümünde İran'ın Bağdat Büyükelçiliği'nde yaptığı açıklamada bu yürüyüşlerde Irak'ın Ebu Mehdi ve Süleymani gibi kahramanların ve canlarını ülkesi ve bağımsızlık için feda edenlerin ülkesi olduğunun gösterilmesine vurgu yaptı. Irak'taki Ashabul Ehlil El-Hak Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Gays El-Haz Ali'de Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'nda ve çevre cadde ve sokaklarda bugün yapılması planlanan milyonluk yürüyüşte tüm Irak'ta erkek ve kadınlara şehitlerin kanına sadık kalmaya ve Irak'ı sevmeye çağıran bir mesaj gönderdi. Bu çağrıların ardından Irak halkı çeşitli kentlerden Bağdat'a akın ederken bugün Bağdat'taki Tahrir Meydanı direniş komutanları şehitlerinin anısına düzenlenecek milyonluk gösteriye ve yürüyüşe sahne alacak.
Şehit Ebu Mehdi el-Mühendis'in kızı Menar Cemal el-İbrahim, Lübnan'da İran ve Hizbullah'ın desteği olmasaydı Irak topraklarını hızlı bir şekilde kurtarması mümkün olamazdı dedi. Menar Cemal el-İbrahim, cumartesi gecesi El-Meyadin haber kanalına verdiği röportajda, Irak'ın kurtuluşu için önemli olan Haşr-ı Şabi'nin oluşumunu atıfta bulunarak, İran'ın desteği ve Şehit General Kasım Süleymani'nin çabaları olmasaydı Haşr-ı Şabi kurulamazdı dedi. Amerika terör güçleri tarafından şehit edilen Irak Haşr-ı Şabi kurumunun eski başkan yardımcısı El-Mühendis'in kızı Şehit General Kasım Süleymani ve babasının şehadetlerinin birinci yıl dönümünde Bağdat'taki Amerikan Büyükelçiliğini suikast ve komplolar planlamak için bir merkez olarak adlandırdı. Menar Cafer babasının Irak parlamentosuna ve ülkedeki siyasi sürece girmesini engellemek için Amerika'nın baskısına değinerek o Amerika Birleşik Devletleri için tanınmış bir şahsiyetti. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri onun adını terör listesine koydu dedi. Ebu Mehdi'nin kızı Amerika'nın siyasetlerinin Batı Asya halkları aleyhinde olduğunu belirterek Amerikan Başkanı Trump'ın emriyle General Kasım Süleymani ve beraberindekilerin öldürülmesine atıfta bulunarak suikast operasyonu Amerika'ya zarar verdi ve Joe Biden'ın gelişi hiçbir şey değiştirmeyecek dedi.
Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdüsselam, şehit Süleymani ve arkadaşlarının kanına misilleme yapılması çağrısına bulundu ve Amerika'nın bölgeden çıkarılmasını istedi. El Mesire televizyon kanalına göre Muhammed Abdüsselam, Amerikan birliklerinin bölgeden çekilmesi dışında hiçbir misilleme şehit Süleymani ve El Mühendis'in akıtılan kanlarına eşit olamaz dedi. İslam ümmetinin bu şehitlerin yoluna devam etmeye kararlı olduğunu söyleyen Abdüsselam, General Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in Amerikan başkanının doğrudan emriyle öldürülmesine atıfta bulunarak şöyle dedi. Bu iki direniş komutanına yönelik suikast onların bölgede Amerika ve onlara bağlı terör örgütlerine karşı verdiği mücadelelerinin bir sonucuydu. Yemen Ensarullah Sözcüsü bu iki direniş komutanına suikast düzenlenmesinin çok çeşitli Müslümanlar arasında İslam ümmeti kavramını canlandırdığını da söyledi. Abdüsselam Lübnan'a karşı Haziran 2006 savaşında şehit Süleyman'ın eşlik ettiği direniş güçleri bölgeye yönelik en tehlikeli komployu bozguna uğrattığı hatırlatmasında bulundu.
Refah Partisi milletvekili Amerika ve bölgedeki Siyonist eylemler karşısında D8 üyesi devletlerinin örgütlenmesinin güçlendirilmesi gereğini vurguladı. Doğan Bekin dün yaptığı açıklamada D8 üyesi ülkelerin Şehit Kasım Süleymani ve Şehit Fahrizade suikastinin boyutlarını araştırmak ve toplu tedbir almak ve acil bir toplantı yapmak için çalışma yapmak zorunda olduklarını söyledi. Amerika ve İsrail rejiminin bölgedeki tiksindirici cinayetlerinden dolayı şehit olanlarla ilgili olarak İran İslam İnkılabı rehberi ve İran halkıyla dert ortaklığında olduğunu belirten Doğan Regin, bu Siyonist rejimin ilk veya son devlet suikasti değil, 2010-2020 yıllar arasında İran'da diğer 5 nükleer bilim insanı şehit oldu. Bunlardan sonuncusu bir devlet terörünün kurbanı olan Dr. Fahrizade'ydi dedi. Doğan Bekin, bu suikastin arkasında Siyonist rejimin olduğu çok açık. Çünkü bu mesele İran'a özgü değil. Benzer bir durum 2021'den sonra kendisini İran'ın nükleer faaliyetlerine bağlayarak veya nükleer bilgi satarak evinde hapsedilmesine yol açarak itibarını sarsmaya çalışan Pakistanlı ulusal kahramanı Abdülkadir Han'a karşı da geçerliydi dedi. Sözde insan hakları savunucularının işlediği suçlar karşısında uluslararası toplumun sessizliğini eleştiren Bekin, Müslüman bilim adamlarını yok etmeye yönelik tüm bu davaların arkasında elbette Siyonist rejim var dedi.
Ermenistan hükümeti 2250 kalem ürünü Türkiye yerine İran'dan ithal etme kararı aldı. Teslim Haber Ajansı'na göre Ermenistan Dışişleri Bakanlığı cumartesi günü İran Ticareti Geliştirme Kurumu İhracatı Kalkındırma İşleri Yardımcısı Ferhat Nuri'ye yazdığı bir mektupta Türkiye'nin yaptırımları sebebiyle ithal edilen İran mallarını İran'dan ithal etmeyi hedeflediklerini ve bunun programını yaptıklarını bildirdi. Ermenistan hükümeti Ankara'nın Dağlı Karabağ'da yaşanan son savaşta Bakü yönetimine verdiği açık desteği ve bununla ilgili endişelerine temasla 20 Ekim'de Türkiye'den ithalatı yasaklama kararını açıkladı. Ermenistan Ekonomi Bakanlığı'na göre yasak ülkede ara tüketime yönelik veya mal üretmek için kullanılan malları kapsamıyor. Türkiye, Ermenistan'ın yılda 69 milyon dolarlık giyim, 10 milyon dolarlık narenciyi, 35 milyon dolarlık otomobil ve 24 milyon dolarlık petrol ve petrol ürünleri ihraç ediyor.
Türkiye'de eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Türkiye'de parlamenter sisteme geri dönülmesi çağrısında bulundu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu dün yaptığı açıklamada Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı sisteminin demokrasiyi sağlamadığını ve bu durumun ülkede krize neden olduğunu belirterek bir an önce parlamento sistemine geri dönülmesi gerektiğini söyledi. Davutoğlu, Erdoğan dünya için koronadan daha tehlikeli ifadesini kullandı. Davutoğlu, gerçek reform için sistem değişikliğine işaret ediyorsunuz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem önerinize de sundunuz. İktidar cephesinden muhalefetin bu çağrısıyla ilgili parlamenter sistem darbeler, koalisyonlar üretiyor, güçlendirilmiş, iyileştirilmiş diyerek parlamenter sistemin sorunlu olduğunu onlar da kabul ediyor gibi karşı tezler dile getirilmeye başlandı. Bunlara cevabınız nedir sorusuna da şöyle yanıt verdi. Burada manipülasyon yapılıyor. Eski kötü örnekten hareketle yaşanan kötü uygulama meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Biz halkımızın önüne iki kötü arasında bir seçim getirmiyoruz. İyi, yeni bir model ve sistem getiriyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile bir kişiye ayarlı ucube yapı oluşturuldu. Kuvvetler ayrılığı ilkesi, denetim, yetki, sorumluluk dengesi kalmadı. Peki eskiye mi dönelim? Hayır. 1924 Anayasası'nın çoğunlukçu, 1961 Anayasası'nın vesayetçi sistemine, 1982 Anayasası'nın melez sistemine de karşıyız. Bunlar çarpık parlamenter sistem uygulamaları. Biz gerçek anlamda pür haliyle parlamenter sistem uygulaması diyoruz.
Türkiye İçişleri Bakanlığı yapılan son açıklamaya göre terör örgütlerine yönelik 20 ile 31 Aralık 2020'de 33 ildeki operasyonlarda 106'sı Türkiye'li, 161'i yabancı, 267 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye genelinde terör örgütlerine müzahir şahısların yılbaşında eylem yapabilme ihtimaline karşı 20 ile 31 Aralık 2020 tarihi arasında Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 33 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 267 şahıs gözaltına alındı. Operasyonlar neticesinde şahıslarla bağlantılı yerlerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.
Türkiye'de son 24 saatte 149.218 COVID-19 testi yapıldı. 11.180 kişinin testi pozitif çıktı. 202 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3.764 oldu. 11.672 kişinin COVID-19 tedavisi karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2.126.432'ye yükseldi.
Irkçı rejim İsrail polisi Başbakan Netanyahu'nun Kudüs'teki konutunun önünde protesto gerçekleştiren ve bariyerleri aşmaya çalışan göstericilerden 8'ini gözaltına aldı. Netanyahu'nun istifasını isteyen göstericiler polis bariyerlerini aşmaya çalışınca bölgede tansiyon yükseldi. Batı Kudüs'teki Başbakanlık rezidansı yakındaki gösteriye COVID-19 karantinasına rağmen çok sayıda protestocu katıldı. Protestocular hakkındaki yolsuzluk davası ve COVID-19 salgınını yönetmekte başarısız olduğu gerekçesiyle Netanyahu'nun istifasını istiyor.
Bazı Arap kaynaklar bir Suudi aktivistin Siyonist rejimle normalleşme anlaşmasını eleştirmekten dolayı tutuklandığını belirtti. Fars Haber Ajansı'nın verdiği habere göre Arabistan'da tutuklu işlerinden sorumlu yetkili Mutkale Aray dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mülki güvenlik güçlerinin Davud El Ali adındaki bir Suudi aktivisti Siyonist rejimle normalleşmeyi kınadığı için tutukladığını belirtti. Söz konusu yetkili 10 gün önce Suudi aktivisti Ali'nin başta Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve bazı Arap ülkelerinin Siyonist rejimle normalleşme anlaşmasını eleştirdiği için tutuklandığını belirtti. İnsan hakları kurum ve kuruluşları Suudi Arabistan'da defalarca ifade ve beyan özgürlüğü, idam ve tutuklulara baskı girişimlerini kınamıştır.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ülkede ölüm cezasını kaldıran kanunu imzaladı. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı basın ofisine yapılan açıklamaya göre ülkede idam cezası resmi olarak kaldırıldı. Yeni kanuna göre bundan sonra idam cezası yerine müebbet hapis cezası uygulanacak. Kazakistan'da 2003'ten beri idam cezaları askıya alınmıştı.
Amerikan Dışişleri Bakanı Trump yönetiminin bitmesine 18 gün kala Kuzey Kore'yi azami baskı ile tehdit etti. Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, cumartesi günü resmi Twitter sayfasında Kuzey Kore ile yakınlaşmanın işe yaramadığını ve Amerika'nın Kuzey Kore aleyhinde maksimum baskı siyasetini denemesi gerektiğini bildirdi. Washington'un Pyongyang'a yönelik yeni tehditleri Kuzey Kore ve Amerikalı liderlerin 2018'de Singapur'da nükleer silahsızlama anlaşmasının imzalanmasıyla ama henüz uygulanmayan söz konusu anlaşmanın müphem sürecinin ardından geldi.
Ve son haberimiz, Trump için çalışan ve onun 2020 seçim sonuçları iddialarının sıkı savunucusu avukat Lynn Wood, vatana ihanetten tutuklamalar başladığı takdirde başkan yardımcısı Mike Pence'in listenin başında olduğunu söyledi. Pence tutuklanırsa idam mangasının onu idam edeceğini ifade etti. Amerika'da seçimlerden sonraki 6 Ocak'ta Senato ve Temsilciler Meclisi delege oylarını saymak için ortak oturum düzenliyor. Bu oturumu başkan yardımcılığı görevindeki kişiler denetleyip sonuçları açıklıyor. Bu yüzden Mike Pence, Trump destekçilerinin büyük baskısı altında, zira Wood gibi isimler Pence'in seçimlere müdahale etmesi için onu kışkırtmaya çalışıyor.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz, Endonezya ve Pakistan'ın normalleşmeye hayır demeleri etrafında. Endonezya ve Pakistan hükümetleri korsan rejim İsrail ile ilişkileri normalleşme çalışmalarına hayır dediler. Bölgede bazı Arap ülkelerin Siyonist rejim İsrail ile ilişkileri normalleşme hareketlerinden yaklaşık 4 ay geçiyor. Bu arada bazı Siyonist haber çevreleri Arap olmayan bazı Müslüman ülkelerin, bu cümleden Endonezya ve Pakistan'ın İsrail ile ilişkileri normalleştirmek istediklerini duyurdular. Örneğin Jerusalem Post diplomatik kaynaklara dayanarak verdiği haberde belki Pakistan ve Endonezya gelecek aylarda İsrail ile diplomatik ilişkiler kuran gelecek hükümetler olabilirler yazdı. Bu arada Sputnik'te Amerika'nın bazı finansal destekler ve milyarlarca dolar harcamakla Endonezya'yı normalleştirmeye ikna etmeye çalıştığı haberini verdi. Fakat Endonezya Meclisi'nde Uluslararası Parlamenter İşbirliği Komisyon Başkanı ve Kudüs Destekçisi Derneği Başkanı Fazli Zun yaptığı açıklamada Tel Aviv'i normalleştirme için Jakarta'ya büyük baskı yaptığını, söz konusu baskılara paralel olarak Washington'da Endonezya'nın normalleştirme karşılığında 2 milyar dolarlık ekonomik yardım vaadinde bulunduğunu duyurdu. Zun, Siyonist rejimin Filistinlilerin topraklarını işgal eden sömürücü rejim olduğunu ve bu rejim ile ilişkileri normalleştirmenin ise ülke anayasasına aykırı olduğunu belirtti. Fazli Zun'un Amerika'nın Siyonist rejim ile ilişkileri normalleştirmeye karşılık rüşvet ve adine işaretini ilaveten Bloomberg'de Trump yönetiminin Jakarta'ya normalleştirmeye karşılık olarak birkaç milyar dolarlık kredi ve yatırım olanağından yararlanabileceği vaadinde bulunduğunu duyurdu. Fakat İslam dünyasının en kalabalık ülkesine yönelik Amerika ve Siyonist rejimin baskısıyla ilgili haber çevrelerinin yaygaralarına rağmen birçok uzmana göre Endonezya bu rezalete boyun eğmeyecektir. Bu bağlamda Endonezya'dan siyaset uzmanı Faysal El Segaf'a göre Jakarta açısından önemli olan anayasadır ki dünyada her türlü işgalciliğin sona ermesi gerektiğini, zira bu ihlalin insansevenlik ve adalet ilkesinin ihlali olduğunu savunuyor, bu yüzden Filistinlerin bağımsızlığa kavuşması gerektiğini belirtiyorlar. Böyle bir yorumun yapılması, üstelik Amerika ve Siyonist rejimin ilişkileri normalleştirmek için Endonezya'ya baskı yaptıkları bir dönemde Jakarta'nın böyle bir niyeti olmadığını gösteriyor. Endonezya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı ve meclisin açıkça normalleştirmeyi reddettiğini ve korsan rejim ile ilişkileri hiçbir şekilde ve asla normalleştirmeyeceklerini belirttiklerini duyurdu. Amerika ve Siyonist İsrail'in normalleştirme talebine karşı olanlar Jakarta yetkilileriyle sınırlı değildir. Pakistan yetkilileri de Müslümanların ilk kıblesine ihanet edenlerin talebine kesin red cevabı verdiler. Pakistan Başbakanı İmran Khan ve Dışişleri Bakanlığı da son aylarda Siyonist rejime yönelik tutumlarını vurgulayarak Pakistan'ın merhum kurucu Muhammed Ali Cinnah'ın Siyonist rejimin gayri meşru olması ve Filistin'e güçlü desteğine yönelik düşüncelerini vurgulayarak Siyonist rejimin asla resmiyete tanınmayacağını belirttiler. Aslında bölgedeki bazı Arap ülkelerin Korsan İsrail rejimiyle ilişkileri normalleştirme hareketinden 4 yıl aşkın geçen zamanda Amerikan Siyonist haber çevreleri bazı yalan ve asparagas haberleriyle bazı aday ülkeleri normalleşme haberlerini abartmaya çalıştılar. Fakat kesin olan ise son aylarda Trump ve Siyonist rejim başbakanı Netanyahu tarafından normalleştirme akımı başlatılmıştır. Fakat Trump çılgın bir başkan olarak Beyaz Saray'da birkaç haftadan fazla hazır bulunamayacak ve Benjamin Netanyahu da işgal altındaki topraklarda siyasi kriziyle karşı karşıya bulunmaktadır. Başka bir tabirle her ikisini de kullanma tarihi sona ermektedir. Bu yüzden bu ikilinin çürümüş ipiyle normalleşme kuyusuna inerek Kudüs ülkelerine ihanet eden bazı ülke yetkililerinin Filistin ve bölge halkına nasıl bir açıklama yapacaklar ise merak konusudur.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz 2021 Amerikan askeri bütçesinde Trump vetosunun iptali başlığını taşıyor. Amerika'da Trump başkanlık döneminden geriye kalan haftalarda kendisinin Beyaz Saray'da kalma çabaları ve siyasetlerine devam etmesine rağmen Kongre'deki Cumhuriyetçiler kendisine sırt çevirmeye başladılar. Amerikan Senato Meclisi 1 Ocak 2021'de yeni yılın başlamasıyla birlikte 740 milyar dolarlık savunma bütçesiyle ilgili Trump vetosunu iptal etti. 81 senatör başkanın vetosunu aldırmadan yeni tasarıya evet oyu verirken sadece 13 senatör tasarıya hayır dedi. Senatoda çoğunluk Cumhuriyetçilerin lideri Mitch McConnell, Amerikan askeri bütçenin onaylanmasına destek verirken tasarının Amerika'nın güvenlik çıkarları için hayati olduğunu söyledi. Bundan önce Amerikan Temsilciler Meclisi'de Trump'ın vetosunu iptal etmişti. Böylece Amerika'nın sansasyonel başkanı yeni yılı büyük bir başarısızlıkla başladı. Amerika Kongresi'ndeki iki partinin başkanın vetosunu iptalindeki koordineli kararı birkaç konunun belirtisi olabilir. Birincisi, demokratların çoğunluk olduğu temsilciler meclisi ve cumhuriyetçilerin ekseriyet oldukları senatonun Amerika'nın 2021 askeri bütçenin genel maddelerine görüş birliği içinde olarak Trump'ın tasarıya olan itirazlarının geçersiz olduğuna karar vermeleridir. İkincisi, Senato'daki çoğunluk Cumhuriyetçilerin 2021 askeri bütçeye verdikleri oy, onların Trump'a daha fazla yatırım yapmak ve onun isteklerine özellikle de başkanlık döneminin son günlerinde destek vermek istemedikleridir. Özellikle Trump'ın bütçede istedikleri değişiklikleri demokratların kesin muhalefeti bu konuda büyük bir çıkmazın yaşanmasına sebep olacaktı ve gelecek başkan Joe Biden'ın başkanlığın ilk başında büyük sorun yaşamasına sebep olacaktı. Çok daha önemli olan konu ise başta çoğunluk Cumhuriyetçiler lideri Mitch McConnell olmak üzere etkin cumhuriyetçilerin hali hazırda Trump'ın seçim vaatlerine desteğin verilmesine, Amerika'nın siyasi sisteminin sorgulamasına ve iç gerginliklerin yaşanmasına muhalefet etmeleridir. Bu konu gelecek günlerde yaşanacak olan iki önemli konu açısından daha da önem arz ediyor. Birincisi, 5 Ocak tarihinde Georgia eyaletinde iki senatörün seçilmesi için yapılacak olan seçimlerin hem demokratlar hem de cumhuriyetçiler için büyük önem taşımasıdır. Zira demokratların bu eyalette söz konusu seçimi kazanması onların senatoda çoğunluk durumunu sürdürmesi anlamında olacak. Ama demokratların zaferi ise onların senatoda çoğunluk pozisyonda olmalarına sebep olacak ve bu da Biden hükümeti için hayati önem anlamındadır. İkinci konu 6 Ocak tarihinde düzenlenecek olan kongre oturumudur. Zira Seçiciler Kurulu'nun 2020 başkanlık seçimleri hakkındaki nihai oylama sonuçları 6 Ocak'ta Amerikan Başkan Yardımcısı ve Senato Başkanı Mike Pence'in başkanlığında yapılacak kongre oturumunda tekrar onaylanmak üzere ele alınacak. Şimdi Trump'ın kendi yandaşlarını Washington'da sokaklara inmez çağrısı sebebiyle kendisinin gelecek günlerde kargaşa ve isyan başlatmak niyetinde olduğu kaygıları yaşanıyor. Halbuki 140 temsilcinin yanı sıra bazı Cumhuriyetçi senatörün Trump'a eşlik etmesine rağmen parti liderleri siyasi ve sosyal gerginlikler ve çatışmaların yaşanmaması ve iktidarın barışçıl şekilde devredilmesi bağlamında Trump yanlısı milletvekillerinin eylemlerini eleştirip bunlara bir son vermesini istediler. Nitekim senatör Ben Sasse kendi partilerine başkanlık seçimlerini 6 Ocak tarihinde sorgulamamalarını istedi. Sasse Twitter üzerinde paylaştığı mesajını bu bağlamda değerlendirmek gerekir. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 14'de 1399, Hicri Kameri 19 Cemadül Evvel 1442 ve Miladi 3 Ocak 2021 Pazar. ...42 yıl önce bugün Hicri Şemsi 14'de 1357'de İran halkının despot şah rejimine karşı başlattığı kıyamın had safhaya ulaştığı bir dönemde Amerikalı üst düzey askeri müsteşarı General Heiser gizli bir şekilde Tahran'a geldi. Amerikalı güçlerin Avrupa'daki hava kuvvetleri komutan yardımcısı olan Heiser, Müslüman İran milletinin başlattığı kıyam döneminde İran'daki gelişmeler hakkında karar verilmesi açısından Amerika hükümetine yardım etmek amacıyla Tahran'a geldi. Heiser, Tahran'daki 30 küsur günlük ikametinde Şah'la bir kez görüştü ve bu görüşmede Şah'ın İran'dan ne zaman çıkacağı tarihi belirlendi. Gerçi Heiser'in İran'a yaptığı ziyaret gizliydi, ancak onun İran'a gelmesi 2 gün sonra, yani Hicri Şemsi 16 Dey tarihinde açıklandı. Heiser hatıra kitabında şunları yazdı: "Ben bir askeri darbenin nasıl vuku bulunacağı ve acaba bunun gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi konusunda incelemeler yapmak üzere İran'a gittim. Yoğun bir şekilde incelemeler yapıldıktan sonra Washington'dan Şapur Bahtiyar Başkanlığı'nda güçlü bir hükümetin kurulması yönünde bir emir geldi. Bu planın yenilgiye uğraması halinde askeri bir darbe vuku bulacaktı. Ancak İran milletinin başlattığı İslami hareket öyle had safhaya ulaşmıştı ki General Heiser ve Beyaz Saray'ın bütün planları boşa çıktı ve sonuçta Tahran'dan kaçmak zorunda kaldı." ...646 yıl önce bugün Hicri Kameri 19 Cemadül Evvel 796'da İranlı müneccim ve bilim adamı Emir Uluğ Bey dünyaya geldi. Uluğ Bey, Kral Timur Gurkani'nin sarayında yetişti ve daha sonra Maveraun-Nehir Kaymakamlığına atandı. Uluğ Bey, Timur'un aksine ülke sınırlarını genişletmek niyeti yoktu ve bu yüzden nücum başta olmak üzere diğer bilimlere özel ilgi duymasından dolayı büyük üne kavuştu. O Hicri Kameri 824'te Özbekistan'ın güneyindeki Samarkand kentinde bir medrese inşa ettirdi ki, bu medresede okutulan en önemli ders nücum bilimiydi. Uluğ Beyg'in diğer önemli girişimlerinden Semerkant Rasathanesi'ni kurmasıydı. Uluğ Bey kendi bilimsel faaliyetlerini Zic Uluğ veya Zic Gurkani adıyla bilinen bir kitapta Farsça dilinde kaleme aldı. Bu ünlü bilim adamı Hicri Kameri 853'te vefat etti. ...531 yıl önce bugün Hicri Kameri 19 Cemadül Evvel 911'de Müslüman fakih, muhaddis ve lügat bilimcisi Celaleddin lakaplı Ebu'l-Faz Abdurrahman Seyyuti, Mısır'ın Kahire kentinde vefat etti. Hicri Kameri 849'da dünyaya gelen Celaleddin gençliğinde Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Seyyuti yıllarca hadis, fıkıh, naif ve lügat bilimlerinde eğitim gördü ve bu bilim dallarında zirveye ulaştı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızla sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Turizmci yıllardır bir kelek 100 milyar TL'ye ulaşan borçlar için çare arıyor. 5 yıldızlı iflas.
Karar.
Türkiye'de aşı yaptıracağım diyenlerin oranı %51,5'te kaldı.
Vestar.
Bakan Koca, yurda giriş yapan 15 kişi de mutasyonlu virüs tespit edildi.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Ahmet Taş getiren 1 Ocak tarihli Karar gazetesinde yeni yıl HDP'yi ne yapmalı başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Yılbaşından bir önceki günün çarşambanın akşamı 3 Haber kanalında birden tartışılan konu başlığı HDP'nin kapatılması. Bir konuşmacı gırtlağını yırtarıncasına konuşuyor. Bahçeli kemik gibi adamdır. Dediğini yapar, o HDP kapatılsın diye ya sözünün arkasında kesin duracaktır. Bekliyor ki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen harekete geçsin. Geçilmezse Bahçeli harekete geçecektir diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bahçeli re'sen harekete geçecek mi bilinmez ama bir yerleri HDP kapatma heyecanının sardığı bir gerçek. Kapatılma geleneği var o cenahta kurulan partilerin. Kapatılıp yenisini açma geleneği de. Kapatanlar da bunu biliyor. Aslında kapatmanın bu işi halletmediğini de herkes biliyor. En çok da AK Parti. Açılım çözüm süreci terör örgütünü dağdan indirme diye özetlenebilecek bir süreç başlattı. Olmadı çünkü işin içine ecinliler, küresel odaklar karışmıştı kaç zamandır. Terör örgütü kulağını oralara dayadı, içeriği ifsat etti, çözüm süreci akamete uğradı. Tamam, terör örgütü cevabını aldı. Hendekler, Kobani çılgınlığı vesaire bitirildi. Derin devlet mantığı geniş halk kitlelerinden ayırır, daha kolay tasfiye ederiz düşüncesiyle siyasi Kürtçülüğün terörize olmasını istemiş. Öcalan'ın MİT bağlantısına ilişkin iddialar bununla mı irtibatlı? Bir ihtimal. Ama siyasi bilincin gelişmesi önlenememiş. Örgüt, terör yapılanmasını kitlelerde siyasi bilinç üretmek ve mağduriyetin halk kitlelerine yansıması için kullanmış ve ölümle beslenen farklılık bilinci. Bir mantık, HDP kapatılsın, sorun çözülsün yaklaşımda. Şöyle işliyor. Tamam, kapatılınca yenisi açılıyor ama nihayetinde kapatmakla birçok siyasetçi de tasfiye edilmiş oluyor. Yeni parti için yeni kadrolar bulmak kolay değil. Siyasetçi hüdai nabit bir olgu değil, bir yetişme süreci var. Yeni partiye kadro bulununcaya kadar halk kazanılır. Yani bir kısmını döversek geriye kalanlar bizim yanımıza geçerler. Acaba bunca kapatmadan sonraki oy oranı %10-12 arasında HDP çizgisinin bilinç ortadan mı kaldırılıyor, besleniyor mu? Farklılık bilincinden söz ediyorum. AK Parti vardı dayandı MHP çizgisine. Bir çizgi yok etmek istiyor ve Kürtler ne ile karşı karşıya olduklarını tartıyorlar. AK Parti farklı bir damardı. Şimdi yola çıktığı damardan mı besleniyor yüreği, yoksa Bahçeli'den bypass mı yapıldı AK Parti liderliğini? Türkiye'ye bağlı tüm çözümleri Türkiye içinde arayan, Diyarbakır'dan bir yere göç etmek istediğinde aklına İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Adana gelen, çocuklarının geleceğini bu topraklarda düşünen bir Kürt, Bahçeli diline ya da Bahçeli'ye, öykünün AK Parti diline baktığında nasıl bir duyguya kapılır? Nasıl bir duyguya kapılırsa kapılsın, onun derdi de bize mi düştü diyenler, bugün Türkiye'de hakim iradeyi temsil ediyorlarsa, bunun karşılığı ülkenin fay hatlarını derinleştirmektir. Bu da en çok Türkiye'yi ve bölgeyi fay hatları üzerinden dizayn ede gelen küresel odakların işine yarar. Ne diyelim? Yeni yılda akıl basiret dilerim herkese. Özellikle her adımları ülkeye bedel olarak yansıyacak olanlara.
Faruk Çakır 1 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde Adalete Dönüş Yılı Olsun başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Yeni bir yıla girmiş olduğumuz için sevinenler var ama esas da ömür binamızdan bir taş daha yere düştü ve ölüme bir adım daha yaklaştık. İnsanlar her yeni yılın ölüme biraz daha yaklaşmak olduğunu bilse bunun için kutlama törenleri düzenler miydi? Bazı yorumcular 2020'yi felaket yılı olarak ilan etmiş durumda. Onlara göre 2020'yi geride bıraktığımız için sevinmeliyiz. Yarın ne olacağını bilmeyen insanın 2021'e kavuştuk diye bıraktığımız için sevinmeliyiz. Bunun ne anlamı olabilir? Elbette 2021'in bütün dünyaya huzur ve mutluluk getirmesini temenni eder ve bunun için de dua ederiz. Ama elimizden başka bir şey gelir mi? Diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Geride bıraktığımız yıla virüs salgını ile ilgili gelişmeler damga vurdu. Yılın ilk aylarından başlayan salgın tahminlerden daha fazla yayıldı ve bir anlamda dünyayı dize getirdi. Geliştirilen aşının bu salgını durdurması bekleniyor ama konunun uzmanları hala endişeli ve tedirgin. Dünya Sağlık Örgütü yöneticileri de yeni ve daha başka bir salgının çıkma ihtimalinden bahsediyorlar ki ihtimal dahilindedir. 2020 son yıllarda meydan okuyan insan anlayışını yıktı ve insanoğlunun aciz olduğunu gösterdi. İnşallah bu salgından gerekli ibret ve dersleri almış olarak 2021'i değerlendirebiliriz. Türkiye'yi idare edenler ve edilenler bilmeli ki, haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizlik en az virüs salgını kadar cemiyetin bünyesine zarar verir ve veriyor. Çok dikkat çekici olan bir mesele de adaletsizlik salgınına karşı tedbir almak parasız da olur. Belki en büyük adalet sarayı yapmak için para lazım ama çok adil bir hukuk sistemi parasız da mümkün. Adil kararlar verildiği anda adalet sistemi yerine oturmuş ve itirazlar da sona ermiş olur. Ülkemizin maddi manevi kalkınması için iyi işleyen bir adalet sistemi olmazsa olmazdır. Bunu görmek için yeni hatalar yapmaya gerek yok. En nihayet Türkiye'de sağlam işleyen bir adalet sistemi kurmak durumunda kalacak. Bu o kadar bedihi bir meseledir ki ayrıca izaha ihtiyaç hissettirilmemeli. Adalet mülkün temeli olduğuna göre bu temel üzerinde yükselmek ertelenebilir mi?
Evren Devrim Zelyut 1 Ocak tarihli Yeni Çağ gazetesinde Lira'nın kabusu 2021'de de bitmeyecek başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Berat Bey gitti, dertler bitti mi? Hayır, zihniyet hala aynı. Geçici çözümlerle ekonomiyi döndürme çalışmaları var. Faizleri artırarak getirilen 15 milyar dolarlık tefeci sermaye Türkiye'nin dışa bağlı ekonomisi nedeniyle oluşan açıkları ne kadar kapatacak? Kanayan yaramız yani rezervlerden uçan dolarlar ve avroların bir numaralı sebebi üretim yapmak için başta Çin ve Almanya olmak üzere dışarıdan aldığımız yarı mamullerdir. Bu ithalat sürdükçe açık vermeye devam edeceğiz. Bu açık ise kuru kontrol etmeyi zorlaştıracak. Politik ekonomik şoklarda ise kontrolden çıkartacaktır diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
İthalat üretim aktiviteleri arttıkça yukarı gidiyor. Bu da kurda yukarı çıkışın garantörü oluyor. Bu mekanizma gereği Kasım ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %153,5 artarak 1 milyar 986 milyon dolardan 5 milyar 33 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Kasım ayında %89,1 iken 2020 Kasım ayında %76,2'ye geriledi. Rakamlara Ocak-Kasım olarak bakarsak verilen açığın ne kadar büyük boyutlara ulaştığını görebiliriz. Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığı %82,5 artarak 24 milyar 844 milyon dolardan 45 milyar 344 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Kasım döneminde %86,9 iken 2020 yılının aynı döneminde %77,0'a geriledi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servis yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şehit Süleymani'nin şehadet yıl dönümü.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Şehit Komutanı Kenjal Kasım Süleymani ve Haçlı Şabi Hareketi'nin komutanı Şehit Ebu Mehdi Mühendis'e yönelik Amerika Terör Devleti'nin düzenlediği suikastı ve sonuçlarını ele aldığımız sohbetimizin 3. ve son bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün sizlerle devlet terörüne karşı uluslararası hukuk örgütlerinin sorumluluğunu ele alacağız.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Şehit Genel Kasım Süleymani 3 Ocak 2020'de Iraklı yetkililerin resmi daveti üzerine bu ülkeyi ziyaret ettiği sırada Haçlı Şabi Komutanı Ebu Mehdi Mühendis ve 8 silah arkadaşıyla birlikte ve Amerika Başkanı Donald Trump'ın doğrudan talimatı üzerine Amerika Terör Ordusu'nun Bağdat Havaalanı'na yakın bir noktada düzenlediği suikasta şehit düştü.
Bu hain suikastın ardından Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon bir bildiri yayımlayarak Şehit General Kasım Süleymani konvoyuna düzenlenen saldırının Amerika Başkanı Donald Trump'ın doğrudan talimatıyla yapıldığını açıkladı. Oysa Şehit General Süleymani bölgede tekfirci IŞİD terör örgütünü yok etmek ve Amerika terör devleti ve korsan rejim İsrail'in bölgeye yönelik bölücü planlarını boşa çıkarmakla büyük işleri başarmıştı. Öyle ki bu işlerin hepsi tarihte kayda geçti.
Ancak Amerika terör devletinin işlediği bu cinayet ve terör saldırısı iki açıdan ele alınabilir. Birinci açı, İran milletinin kesin ve saklı hakkı olan bu terör saldırısına en uygun biçimde cevap vermesidir. Uluslararası yasalara ve hukuka göre Amerikalıların işlediği bu cinayetine misilleme yapma hakkı İran İslam Cumhuriyeti için saklıdır. İran Birleşmiş Milletler Bildirgesi'nin 51. maddesine göre meşru savunmaya yönelik zati hakkını elde etme doğrultusunda tüm uluslararası yasalara ve ilkelere dayanarak tüm haklarını kullanabilir.
İran İslam Cumhuriyeti Devleti, Amerika terör devletine karşı misilleme hakkının yanı sıra bu bağlamda haklarını elde etmek üzere başta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi olmak üzere
Thank you.